Ayrım 25.
Ernst Rutter gerçekten de 2. Dünya Savaşı yıllarında Hitler faşizminden kaçıp Boğaziçi'ne sığınanlar arasında çok değişik ayrı bir kişiliktir. Örneğin öğretim üyesi değildir. Kuşkusuz o dönemde Türkiye'ye sığınanların tamamı bilim adamı veya öğretim üyesi değildir. Gene Niemark'ın anılarındaki anlatımıyla gelenler arasında Boğaziçi'ne sığınmadan önce ülkesinde politikacı, uygulamacı ve sanatçı, en çok da müzisyen olarak çalışmış bir dizi insan vardır. Rutter de bu kişilerden birisidir. Ancak özel bir yeri vardır Rutter'in. Çünkü Rutter ilkin olağanüstü güçlü bir kişiliktir, sonra Türkiye'ye kaçan tek çaplı politikacıdır. Profesör Fritz Niemark, AGE sayfa 77. Ernst Rutter'in gerçekten de oldukça ilginç ve renkli bir yaşamı vardır. 1889 yılında doğmuş ve Marburg, Münih, Münster üniversitelerinde tarih, coğrafya, ekonomi ve Alman dili edebiyatı öğrenimi görmüştür. Üniversiteden sonra da 1912'de hemen politikaya atılmıştır. Ama politikaya her ne kadar henüz 23 yaşındayken atılmış ise de Ernst Rutter'in yaşamına asıl yön veren olay galiba 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara tutsak düşmesi olmuştur. Çünkü belirtildiğine göre Rutter bu tutsaklığı sırasında Rusya'da ve Lenin ile de tanışmış ve hatta 1917 devriminde onunla birlikte olmuştur. Profesör Ruşen Keleş, yukarıda tarihi verilen anma toplantısındaki açılış konuşmasında, Vladimir Lenin ile de Sovyet devrimi sırasında yakından işbirliği yapmış olan Rutter'i, Lenin çok yetenekli ve parlak zekalı fakat özgürlüğüne gereğinden fazla düşkün bir genç olarak nitelemiştir demektedir. AGE sayfa 3. Gene aynı toplantıda Profesör Tarık Somer'in sunduğu bildiride belirttiğine göre de Rutter, Volga bölgesinde yerleşmiş olan Alman asıllı Rusların müstakil bir cumhuriyet kurmaları hususunda Lenin'i ikna etmiştir. Hatta Profesör Somer, çok kısa ömürlü bu cumhuriyetin kurulduğu ve başına da Rutter'in getirildiği belirtilmektedir demektedir. AGE sayfa 13. Gene Lenin'in Rutter için pırıl pırıl bir kafa fakat biraz fazla bağımsız dediğini Profesör Somer de yinelemektedir. Profesör Niemark'ın da anılarında Rutter'in Rusya'daki esareti zamanında başlayan komünist bir geçmişi vardı. Geçmişiyle olan bu ilişkisini adım adım 1922'de Sosyal Demokrat Partisi'ne yeniden girmekle tamamen kopardı demektedir. AGE sayfa 77-78. Rutter o yıllarda 1922'ye dek Niemark'ın deyimiyle sadece dış görünüşüyle kızıl olmayan dergilerde Freisland takma adıyla siyasal yazılarda yazmıştır. Fakat gene Niemark'ın değerlendirmesiyle 1932-33'te Alman parlamentosu Reichstag'da milletvekili olarak temsil ettiği Sosyal Demokrat Parti, SPD, içinde aşırı sol kanatta yer aldığını söylemek zordur. Onun Rusya geçmişi çok tartışmalıdır. Ama gene aynı kaynaklarda belirtildiğine göre Rutter daha Hitler iktidara geçer geçmez 1933 yılında da hemen tutuklanmıştır. Bir ara artık her nasılsa serbestte bırakılmış ama kısa bir süre sonra yeniden tutuklanarak gene toplama kampına gönderilmiştir. İkinci kez girdiği Lichtenburg toplama kampında da ancak 1935 yılı Ocak ayında İngiliz Kuaker veya Kuaker, birliğindeki dostlarının yardımıyla önce Hollanda'ya kaçmış, oradan da Londra'ya geçmiştir. Aynı yıl Haziran ayında da gene 1933'te ırksal nedenlerle Berlin Üniversitesi'ndeki işine son verilen ve 1935 başlarında Türkiye'ye sığınıp Ankara'da Tarım Bakanlığı'nda danışman olarak çalışan yakın arkadaşı Profesör Fritz Bode'nin çağrısı üzerine Ankara'ya gelmiştir. Görüldüğü gibi Ernst Rutter üniversite reformu için Türkiye'ye Mustafa Kemal tarafından çağrılmış profesörlerden değildir. Belediyecilik ve kentçilik uzmanıdır. Ama Türkiye'ye gelmeden önce Almanya'da herhangi bir üniversiteyle ilişiği hiç olmamıştır. Hep belediyelerde çalışmıştır. Önceleri Berlin Belediye Meclisi'nde görev almıştır bir süre. 1933'te ilk tutuklandığında da Magdeburg Belediye Başkanı'dır. Almanya'daki asıl ününü de Berlin ve Magdeburg'un kent içi ulaşım sorununun çözümlenmesindeki başarısıyla yapmıştır. Bu nedenle de Ernst Rutter'e üniversitede öğretim üyeliği değil tıpkı Fritz Bode gibi bir bakanlıkta danışmanlık görevi verilmiş ve kendisinden Türkiye'deki deniz taşımacılığı ile maliye politikaları hakkında raporlar hazırlaması ve önerilerde bulunması istenmiştir. Rutter'in asıl uzmanlık dalları olan belediyecilik ve kentçilik konusunda görevlendirilmesi ise ancak 3,5 yıl sonra olmuştur. 1936-37 yıllarında Ankara'da yeniden düzenlenen Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, o yıllarda yüksek okuluna, 1938 yılından itibaren belediyecilik ve kentçilik dersleri vermek üzere profesör olarak atanmıştır. Bakanlıktaki görevi sırasında 3,5 yıl boyunca sürekli Türkiye'yi gezen ve neredeyse bütün sahilleri, limanları yakından tanıyan Rutter, bu süre içinde Türkçeyi de çok iyi öğrendiği için derslerini Türkçe verdiğinden öğrencilerine çok sevilmiş ve büyük başarı sağlamıştır. 1938'den 1946'ya dek SBF'de belediyecilik, belediye maliyesi, kentçilik ve kent planlaması konularında dersler veren Profesör Rutter, fakültedeki İskan ve Şehircilik Enstitüsü'nün de ilk kurucularındandır. İlk tüzük taslağını hazırlamıştır. İlginçtir, Profesör Ernst Rutter 1946 yılında ülkesine döndükten sonra da bir üniversitede görev almamış, gene politikaya atılmıştır. 1947 yılında yapılan seçimlerde de Berlin Belediye Başkanı olmuş ve bu görevini daha sonraki seçimleri de kazanarak ta ölünceye dek 1953 yılına kadar sürdürmüştür. Hala Willy Brandt'la birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana seçilmiş Berlin'in en ünlü belediye başkanlarından birisidir. Görüldüğü gibi Ernst Rutter'in Almanya'daki yaşamıyla Türkiye'deki yaşamı birbirinden çok farklıdır. Nitekim çok sevgili öğrencisi ve asistanı Profesör Fehmi Yavuz da 1986 yılında Ankara'da yapılan anma toplantısındaki konuşmasında Rutter'in yaşamını bir sandviçe benzetmektedir. Sandviçin katığı onun Türkiye'deki yaşamıdır. Sandviçin kapaklarını oluşturan iki dilim ekmek ise ülkemize gelmeden ve yurduna döndükten sonraki politikacılık dönemlerini simgeler. Bu üç parça yaklaşık olarak 12'şer yıldan 36 yıl eder. Öte yandan Rutter'in profesörlüğü de bizde başlar ve bizde son bulur demektedir. AGE sayfa 30. Profesör Ruşen Keleş'in gene aynı toplantıda Profesör Fehmi Yavuz Hoca'ya gönderme yaparak belirttiği gibi de Profesör Ernst Rutter'i gerçekten Türkler yaratmışlardır. Politikacı Rutter Almanların, bilim adamı Rutter ise Türklerindir. AGE sayfa 4. Berlin Belediye Başkanı iken de konuşmalarında Türkiye'den hep memleketim veya memleketimiz diye söz eden, yazan Profesör Horst Wittmann, AGE sayfa 150, Rutter'in bizce de hiç kuşku yok ki vatanı Almanya olduğu kadar da Türkiye'dir. Daha kimler gelmemiş ki? Gerçekten de 1933'lerden sonra Türkiye'ye kimler sığınmamış ki Hitler faşizminden kaçıp? Çeşitli nedenlerle yukarılarda da adlarını andığımız... Ünü dünyayı tutmuş iktisatçılar, Ordinarius Profesör Wilhelm Röpke, Ordinarius Profesör Umberto Ricci, Profesör Alexander Rüstow, Profesör Gerhard Kessler, Profesör Fritz Diemark, Profesör Alfred Isaac, Profesör Joseph Dobresberger, ünlü mimar Walter Gropius ile birlikte Bauhaus Okulu'nun kurucularından mimar Profesör Bruno Taut, ünlü kent bilimciler Ordinarius Profesör Gustav Olsner, Profesör Hermann Jansen, Profesör Ernst Rutter Lambert, Agache, Elgöz, Fransız Profesör Henry Prost, Mimar Profesör Clemens Holtmeister, Profesör Hans Poelzig, Profesör Forhoeser, Mimar Martin Wagner, Franz Hillinger, Profesör E. Egli, Mimar Jost, Baurut Robert Orly, Profesör Elsa Esser, ünlü arkeologlar Profesör Kurt Bittel, Profesör Helmut Theodor Bossert, Profesör Hans Gustav Guterbock, Profesör Hans Henning von der Osten, filolog Profesör George Rohde, astrolog Profesör Benno Landsberger, hindolog Profesör Walter Ruben, pedagoglar Profesör Wilhelm Peters, Profesör Clemens Bosch, ünlü kimyacılar Profesör Felix Haurowitz, Profesör Reginald Oliver Herzog, Profesör Ernst Magnus, Als Leben, Profesör Fritz Arndt, doktorlar Profesör Philip Schwartz, Profesör Philip Gross, Profesör Rudolf Nissen, ünlü hukukçu Profesör Ernst Hirsch, daha niceleri. Ankara Tıp Fakültesi'nin kurucularından yurduna döndükten sonra iki dönem Münih Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiş ünlü hoca, Profesör Doktor Alfred Marconini, gene Ankara Tıp Fakültesi'nin kurucularından Ordinarius Profesör Eduard Melsier, Ordinarius Profesör Paul Plauka, Ordinarius Profesör Tibor Peterfi, Atatürk'ün Türkiye gezisi sırasında İran Şahı Rıza Pehlevi'ye salık verdiği Profesör Niemark, AGE sayfa 71. Ünlü göz hekimi Profesör Joseph Igersheimer, hem Marksist hem de Yahudi olduğu için Nazilerin can düşmanı ve toplama kampından canını zor kurtarmış, Türkiye'ye sığınmış, gene Atatürk'ün salık vermesiyle İran Şahı'na protez yapmış ünlü dişçi Profesör Alfred Kantorowicz, Ankara Tıp Fakültesi'nin ilk hocalarından Profesör Albert Eckstein, İstanbul Üniversitesi'nde 1938'de Kanser Araştırma Enstitüsü'nü kuran ve ilk başkanı olan 1944'te de İstanbul'da kanserden ölen ünlü patolog Profesör Siegfried Oberndorfer, 1933'te görevden alınmaktan başka bir sürede tutuklanan ve kurtulur kurtulmaz aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gelen Frankfurt Main Üniversitesi'nde Tıbbi Fizik Enstitüsü Başkanı Profesör Frederick Desior, gene Frankfurt Main Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji Enstitüsü Başkanı Profesör Hugo Braun, 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gelmiş farmakolog Profesör Werner Lipsitz, histolog, doku bilimci, Profesör Karl Löwenthal, 1957 yılında ölünceye dek İstanbul'da yaşamış ve tıp fakültesinde ders vermiş, Profesör Erich Frank, Hijyen Enstitüsü yöneticisi olarak İstanbul'a gelmiş Profesör Julius Hirsch, Berlin Üniversitesi'nden Profesör Wilhelm Lippmann, 1933 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Breslau Üniversitesi Fizyoloji Enstitüsü yöneticisi Profesör Hans Winterstein, 1936 yılında Gureba Hastanesi'ne kulak, boğaz, burun bölümü başkanı olarak atanan Profesör Karl Hellmann, 1937 yılında Türkiye'ye gelen İstanbul Üniversitesi Zooloji ve Hidrobiyoloji Enstitülerinin kurucusu Profesör Kurt Koswick, Viyana Üniversitesi Radyoloji Enstitüsü Başkanı iken Hitler'in Avusturya'ya girmesi üzerine 1938'de İstanbul'a gelen Profesör Marx Galster, 1935'te Ankara Numune Hastanesi'ne kulak, burun, boğaz kliniği yöneticisi olarak gelen Profesör Marx Meyer, hidroloji uzmanı ve Ankara Tıp Fakültesi'nin kurucularından Profesör August Lacour, 1935'te Heidelberg Üniversitesi'nde doçentken İstanbul'a gelip burada profesör olan Profesör Bertha Ottenstein, gene 1940'da Prag Üniversitesi'nde doçentken İstanbul'a gelip profesör olan Profesör Friedrich Riemann, bu uzmanların çoğu tek başlarına da gelmemişlerdir Türkiye'ye. Beraberlerinde asistanlarını, laborantlarını, hemşirelerini de getirmişlerdir. Örneğin Profesör Philip Schwarz, asistanları Doktor Werner Lacour, Doktor Essenstedt ve Doktor Adler ile birlikte gelmiştir. Doktor Ewald Löwenthal ile Doktor Lili Frönkel, Profesör Rudolf Nissen'in asistanları olarak İstanbul Üniversitesi'ne gelmişlerdir. Profesör Werner Lipsitz, biyokimya uzmanları Ernst Büding ve Ernst Kasper ile laborant Paula Schiverini Frankfurt'tan İstanbul'a beraberinde getirmiştir. Profesör Max Schigalzer ise fizikçi Walter Reininger ve Karl Westlass ile Doktor Salomon'u beraberinde röntgen mühendisleri olarak getirmiştir. Profesör Joseph Igersheimer, Doktor Gustav Hasheck, Doktor Stein ve hemşire Hoffman ile Profesör Hans Winterstein, Doktor Robinsbaum ile laborant Egger ile Profesör Erich Frank, Doktor Steins ve hemşire Elde Wolf ile Profesör Frederick Dessauer, Doktor Lyon ile Profesör Siegfried Oberndorfer, Doktor Peter Ledwig ile Profesör Hugo Braun, laborant Tony Weinberger ile Profesör Wilhelm Lippmann, Doktor Calvi ile Profesör Tibor Peterfi, laborant ve röntgen uzmanı Esther von Blow ile gene Profesör Dessauer, Doktor Uhlmann ile birlikte gelmişlerdir. Kuşkusuz yardımcılarıyla birlikte gelenler yalnızca hekimler değildir. Örneğin Berlin Üniversitesi'ndeki görevine son verilince 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne gelen Profesör Herzog, 1934'te kimyager Bruno Robinovici, Profesör Herzog'un ölümü üzerine 1936'da yerine atanan Profesör Gross, 1938'de kimyager Hershey, 1935 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne numismatik uzmanı olarak atanan Eski Çağlar Tarihi Profesörü Clemens Emin, Boş'ta 1937'de Doktor Fritz Krauss'u kendilerine yardımcı asistan olarak getirmişlerdir. Gene kimyacı Profesör Fritz Arndt da 1934'te yardımcısı doçent Lotte Low ile birlikte gelmiştir. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne botanik hocası olarak gelen ve İstanbul'da ilk kez bir botanik bahçesi de kuran Profesör Alfred Heilbronn ve Profesör Leo Brunner da botanikçi Schiene ile biyokimyacı ve botanikçi Doktor Ernst Schneider beraberlerinde yardımcı asistan olarak getirmişler. İstanbul Üniversitesi'ndeki botanik kürsüsünün oluşmasını birlikte gerçekleştirmişlerdir. İstanbul Üniversitesi'ndeki Astronomi Enstitüsü'nün kurucusu Profesör Erwin Findlay Freundlich de göreve başlamasından bir yıl sonra 1934'te Breslau Üniversitesi'ndeki işine son verilmiş, Wolfgang Gleisberg'in kendisine yardımcı asistan olarak getirtmiştir. 1948 yılında İstanbul Üniversitesi'nde profesörlüğe yükselen Profesör Wolfgang Gleisberg, 1937 yılında Profesör Freundlich'in yerine atanan Profesör Hans Rosenberg'e de asistanlık etmiştir. Gene aynı şekilde 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne matematik profesör olarak gelen Profesör Richard Adler von Mises, Hilda Gringer'i fizik profesör olarak gelen Profesör Henry Bember, Doktor Thomas Mendelssohn'u, 1934 yılında Ankara'ya yerleşen ve Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde jeoloji bölümünü kuran Profesör Wilhelm Salomon Calvi'de Hubert Klein Sorge'yi beraberlerinde getirmişlerdir. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne Roman Dilleri ve Edebiyatları Profesörü olarak atanan ve üniversitede Yabancı Diller Yüksek Okulu'nu kuran Profesör Leo Spitzer ise Yabancı Diller Yüksek Okulu'na okutman, lektör olarak Heinz Einstock'un, Doktor Eva Buch'un, Doktor Rosemarie Burkhardt'ın, karı koca Doktor Liza Lotte Dickmann ve Doktor Herbert Dickmann'ın, Doktor Hans Marsh Haydn, Troit Fuchs'un, Profesör Spitzer'in 1936'da Amerika'ya gitmesi üzerine onun yerine gelen Profesör Erich Orbach da daha sonraki yıllarda uzun süre Türk-Alman Kültür Derneği İstanbul Şubesi Müdürlüğü görevinde de bulunan Doktor Robert Anhänger'in, Ernst Engelberg'in, Kurt Lukor'un ve Avusturyalı Doktor Andreas Tiazzi ile Karl Weiner'ın Türkiye'ye gelmesine aracılık etmişlerdir. Daha kimler gelmemiş kimler? 1934 yılında Çin'e gidip Pekin Üniversitesi'nde dersler veren ve 1937 yılında Türkiye'ye gelip Ankara DTCF'nin kuruluşuna katılan Çin dili ve edebiyatı uzmanı, ünlü bilim adamı Profesör Wolfram Eberhard, Hamburg Üniversitesi'nde oryantalistik profesörü iken 1935'te İstanbul'a gelip Edebiyat Fakültesi'nde Arap, Fars ve Türk dilleri ve edebiyatları profesörü olarak görev alan, 1949'da gittiği Frankfurt Üniversitesi'nden emekli olunca gene Türkiye'ye dönen, aynı zamanda TDK üyesi Profesör Helmut Ritter, 1936'da gelip 1948'de ölene dek İstanbul Üniversitesi'nde dersler veren ünlü felsefeci Profesör Ernst Auster, 1933'ten 1938'de Los Angeles Üniversitesi'ne gidinceye dek Edebiyat Fakültesi'nde pozitivistik felsefe dersleri vermiş Profesör Hans Reichenbach, İstanbul Üniversitesi'ndeki Pedagoji Enstitüsü'nün kurucusu, ünlü pedagog Avusturyalı Profesör Wilhelm Peters, Halle Üniversitesi'nde onur profesörü iken işine son verilen ve çeşitli politik güçlükler yüzünden ancak 1943 yılında İstanbul'a gelebilen Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Kürsüsü Başkanı Profesör Walter Kranz, 1933 yılına kadar Münih Üniversitesi'nde oryantalistik profesörü iken işten atılan ve ancak 1940 yılında İstanbul Üniversitesi'ne gelebilen ve 1950'de İstanbul'da ölen filolog Profesör Karl Susim, Berlin Teknik Üniversitesi Organik Kimya ve Protein Teknolojisi Profesörü iken 1933'te izinli olarak Ankara'ya gelmiş ve 1938'de sığınma isteminde bulunmuş, sonra 1943'te İsrail'e göçmüş, 1947'de de çağrı üzerine yeniden Ankara'ya gelip Fen Fakültesi'nin kuruluşuna katılmış Profesör Otto Gerngross, 1937'de geldiği İstanbul Üniversitesi'nde 1940 yılında 2. Kimya Enstitüsü'nü kurmuş ve 1971 yılında emekli oluncaya dek yönetmiş Profesör Frederick Breus, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Profesör Breus'tan önce Profesör Hans Kropelin'den boşalan kürsüde dersler veren Profesör Richard Weiss. Ünlü kokçular 1934'te Freiburg Üniversitesi'ndeki görevinden zorla emekli edilen ve 1934'ten 1953'te ölene dek İstanbul Üniversitesi'nde Roma hukuku ve medeni hukuk dersleri veren ünlü hoca Profesör Andreas B. Schwarz, 1933'ten 1939'da Amerika'ya göçene kadar hukuk felsefesi ve hukuk tarihi dersleri veren Profesör Richard Honig, kısa bir süre içinde olsa hukuk fakültesinde devletler hukuk hocalığı yapmış Profesör Karl Schutrap, 1934'ten itibaren 1941 yılına kadar Fen Fakültesi'nde matematik ve mekanik dersleri vermiş Profesör Willy Prager, 1933 yılında gelip İstanbul Üniversitesi'nde Elektrofizik Enstitüsü'nü kurmuş ve 1934 sonlarında Amerika'ya gitmiş ünlü fizikçi Profesör Arthur von Hippel, 1934 yılında Türkiye'ye sığınarak İzmir'e yerleşen, 1937'den itibaren de Ankara Yüksek Ziraat Okulu'nda dersler veren botanikçi Dr. Hans Bremer, Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunda yabancı diller okutmanı olarak görev almış Dr. Ernst Schilberknopf, ırksal nedenlerle Freiburg Üniversitesi'ndeki görevinden alınan 1938-1941 yılları arasında Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde kitaplık müdürü olarak görev yapan, savaştan sonra yurduna dönüp jeoloji ve paleontoloji profesörü olan Profesör Max Pfanstiel. 1934'te İstanbul Tıp Fakültesi'ne uzman hekim olarak gelip savaş yılları içinde Filistin'e giden Dr. Lutenberger, Berlin'de Prusya Devlet Kitaplığı Doğu Bölümü Müdürü iken 1941 yılında İstanbul'a gelip üniversitede hem kitaplık uzmanı olarak görev alan hem de kütüphanecilik dersleri veren Walter Gusthalk, 1938-1961 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kitaplık sorumlusu olarak çalışan ve kitaplığı düzenleyen Sonja Tietke. Yalnız bilim adamları mı? Kuşkusuz yalnızca doktorlar, arkeologlar ve bilim adamları gelmemiştir Türkiye'ye. Veya yalnızca fizikçiler, matematikçiler, hukukçular, iktisatçılar çağrılmamıştır. Nice sanatçı da çağrılmıştır o yıllarda buraya. Üstelik bu sanatçılara, bilim adamlarına ödenen ücretlerden de fazlası ödenmiştir galiba. Örneğin Profesör Hüseyin Gezer, yontucu Rudolf Belling'in 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümünün başına 1138 lira aylık ücretle atandığını yazmaktadır. 50 yılın Türk resmi ve heykeli Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 1973 sayfa 121. Oysa ikinci bölümün başında da değindiğimiz gibi gerek Profesör Hirsch gerekse Profesör Niemark anılarında Türkiye'ye çağrılan veya sığınmacı olarak gelen bilim adamlarına belki Türk meslektaşlarının aldıkları ücretlerin birkaç kat fazlası lakin gene de 500 ile 750 lira arasında ücretler ödendiğini yazmaktadırlar. Çünkü Mustafa Kemal sanata sırt çevirmiş bir toplumun çağdaşlaşabilmesinin olanaksızlığının bilincindedir. Bu nedenle yalnızca üniversitenin değil, sanat eğitimi yapan kurumlarında tezelden yeniden yapılandırılması gerektiğine yürekten inanmaktadır. Bu yüzden de örneğin İstanbul Üniversitesi ile Güzel Sanatlar Akademisi'nin yeniden yapılandırılması birlikte ele alınmış ve aynı günlerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilginçtir, bu iki kurumun yazgıları arasında da gerçekten çok büyük bir benzerlik vardır. Örneğin her ikisi de Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. Her ne kadar bir takım tarihi kayıtlara göre İstanbul Üniversitesi ilk kez 1863 yılında eğitime başlamış görünse de kitaplık ve laboratuvarda çıkan bir yangın bahane edilerek daha ikinci yılında 1865'te eğitim yarıda kesilmiş ve okul kapatılmıştır.